Ayrım 11 sayfa 117. Anladığım kadarıyla bizimki yüz vermiyormuş diye sürdürdü Nuri abi. Sonra çocuk okumaya gitti işte. Yaz aylarında kasabada arada bir görürdüm. Giderken tüysüz bir delikanlıydı. 6 ay sonra pos bıyıklı bir dev gençli olarak geri döndü. O zamanlar dev genç vardı değil mi? Evet dedim gülerek. Nuri amcanın dev genci falan biliyor olmasına şaşırmıştım. Ne düşündüğümü anlamış gibi ben de bunları sonradan kitap okudukça öğrendim dedi. Şimdi bir avuç çocuktular, anarşistiler falan diyorlar ya kulak asma. Bu kadar haksızlık varken ya ne olacaklardı? O yıllarda sokakta yürüyüşleriyle bile örnek çocuklardı. 69 kışında İstanbul'dan arkadaşlarını getirmiş bu. Karayollarında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamışlar. Tabii çalışmalarının amacı para kazanmak falan değil. Köylüleri dev gençli yapmak. Hasan da böyleydi biliyorsun. Parayla marayla işi olmazdı. Sonra belediye reisi girdi devreye. Adalet Partisi'nin en azılı zamanları. Reis bu çocukları işten attırdığı gibi bir de hepsini komünist diye tutuklattı. Kasabada herkes her şeyi biliyor, herkes birbirini tanıyor ama sesini çıkarmıyor. Reisin meydanda bir evi vardı. Evin duvarında film gösterilirdi, hatırlıyor musun? İşte o reis. Zeki'nin babasını, Nevres abiyi de içeri attırdı. Kasabadaki her evde günlerce bu baba oğul iki komünistle kandırdıkları köylüler konuşuldu. Bulgar komünizminden kaçmış zavallı Nevres abiyi komünist radyoları dinlemekle suçlayıp 3 gün dövdüler. Adam radyo tamircisi ya telsiz kullanıyor, Bulgar komünistleriyle haberleşiyor diye söylenti yaydılar. Münevver Hanım bunu duyunca deliye döndü. Zeki'yi de Nevres abiyi de çok severdi. Ankara'ya annene telgraf çekmiş bir şey yapsın diye. Babanla konuşmuyorlardı biliyorsun. Nevres abiyi bir hafta hapishanede tutup bıraktılar ama Zeki ile arkadaşları epeyce içeride kaldılar. Münevver Hanım bana haber gönderdi. Çocuğu yalnız bırakmayın, ihtiyaçlarını giderin, kitap götürün dedi. Ben de elimden geleni yaptım. Bu çocukların arkadaşlığı da güzeldi. Bunlar hapishaneye düşünce mahkumlar da ayağa kalkmış. Komünistler geldi, biz bunları istemeyiz diye. Hepsi eli bıçaklı adamlar, yakın kasabaların belalıları. Zeki'nin bir arkadaşı vardı, kasap. Kasabanın tanınmış ailelerinden baba yiğit yapılı bir çocuk. Zeki içeri girdikten bir hafta sonra bir gece yarısı meydandaki dükkanlardan birinin camını kırıp kendini tutuklattırdı. O belalıları bir hafta görünüp çıktı. Böyle arkadaşlardı. Reis Bey'in yaptıkları bununla da kalmıyor tabii. O bahar mı, bir sonraki bahar mı bir öğretmen yürüyüşü yapılmıştı. Ben de sonradan öğrendim. Aslında bu yürüyüşler her yerde yapılıyormuş. Ama Reis Bey ne yapıp edip bunu bir ırz düşmanlığı olarak gösterdi. Neymiş? Dağ köylerinden birinde bir ilkokul öğretmeni öğrencilerinden birine tecavüz etmişmiş. Ahali meydanda toplananların etrafını sardı. Manisa'dan iki otobüs polis geldi. Öğretmenleri yaka paça içeri attılar. Zeki de aralarındaydı. İşçi partisi taşlandı. Binanın camlarını indirdiler. Karakolun önünde bütün gece bağırıp çağırdılar. Ellerinde meşaleler, bayraklar. Bayağı korkmuştuk o zaman. Böyle şeylere alışık değiliz ki. Bu defa Münevver Hanım'a da haber vermedim ama duymuş. Niye haber vermedim diye bana kızdı. Ertesi gün kasabaya geldi, karakola gitti. Kaymakama gitti, her yere gitti. Akşam da İşçi Partisi binasına uğrayıp üye olmuş. 75'ten sonra Zeki'yi uzun yıllar görmedim. Babasının cenazesinde bile görmedim. Hapishanedeymiş diye duyardık. Darbeden bir süre sonra kasabaya döndü. Senelerce hapis yatmış. Böyle serçe parmağım kadar kalmış çocuk. Geceleyin sokaklarda divane gibi dolaşır kendi kendine konuşurdu. Bir gün kahvede yanıma geldi. Hasan'ın hapse girdiğini duymuş geçmiş olsun dedi. Sonra garip şeyler anlattı. Herhalde artık aklına hükmedemiyordu. Sonra evde ölüsünü buldular. Bel kemeriyle kendini asmış. Neler çektiğini bilmiyoruz ki. Sustu. Çayından bir yudum içti. Masal gibi değil mi dedi. Sonrasını biliyorsun işte. Ateş yakınımıza düştü. Kapıyı saran yaban güllerine baktım. Demek halam Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmuş. 4 Kasım 1961. Bugünlerde yalnızca mum çiçeğimle ilgileniyorum. Zehra ile sen gittikten sonra hiç üzülmedim. Çünkü aşık olduğuma karar verdim. Ben verdim. Yani buna karar verilebiliyor. Hatta ona bir mektup gönderdim. Bundan çok utanıyorum şimdi. Mum çiçeğimle niye ilgileniyorum biliyor musun? Yalnız kalırım diye. Bir gün yalnız kalırım diye o çiçeğe yatırım yapıyorum. Şimdilik derdimi anlıyor, güzel kokuyor. Seni ve o küçük çocuğunu seviyorum. Gözlerini öpüyorum. Mino. 16. Bölüm. 16 Eylül 2007 Hastane. Ankara'ya döndükten sonra Ekim başına kadar halana 3 mektup yazdım. Hiçbirine cevap vermedi. Bir şeyler olduğunu hissetmiştim. Böyle yapmazdı. Yazamasa bile postaneye gider telgraf çekerdi. Ne acısını ne de sevincini içinde tutan biriydi. Anlatacak bir şey bulamazsa ortancaların çiçek açışını, incir ağacının yapraklanışını, bahçedeki kedileri yazardı. Dedeni ve kendini birkaç lafla geçiştirir, kelime oyunlarıyla, akıl oyunlarıyla sayfalar doldururdu. Aramızda gizli saklı yoktu. Babamdan nefret ettiğini bile açıkça söylerdi bana. Bir defasında artık onunla işim kalmadı demiş, bir daha da ondan hiç söz açmamıştı. Ne mektuplarında ne de yüz yüze. Bu küskünlük falan değildi. Söylediği gibi işi kalmamıştı. Hiçbir şey diyememiştim. Hele o senin abin, insan abisi hakkında böyle şeyler konuşur mu demeye falan hiç kalkışmamıştım. Sonra Kasım başında ondan bir mektup geldi. Eskisi gibi uzun yazmamıştı. 2 gün sonra bir mektup daha geldi. Kulaklarını aç yengecim. Beni dinle, ben aşık oldum. Çok az şey söyleyeceğim çünkü ben aşık oldum. Gece yarısında Beyoba Dağı'nda yalnız kalmış bir domuz yavrusu gibiyim. Ailem beni terk etmiş. Babam beni vuracak, abim beni vuracak. Çok da umurumdaydı. Aynaya bakıp yüz detayları çiziyorum. Ben daha çok gencim, biliyor musun? Bugün 25 yaşıma bastım. Sen Eylül renklerini bilir misin? Onları basar gibi bastım. Renkleri basınca değişirler, bunu bilir misin? Örneğin benim üstüme biri basarsa cağırtlak rengi olurum. Bir yaprağa basarsam o yaprak hışır rengi olur. Gözlerimi alabildiğimi açıyorum bunları göreyim diye. Peki görebiliyor muyum? Hayır. Çünkü ben ne rengiyim? Şu sıralar aşk rengiyim. Daha fazla malumat veremiyorum. Koyu çaylar içiyorum, olmuyor. Geçen de gecenin bir vakti babamın likörlerinden içtim. Misafir odasındaki dolapta saklıyor onları. 4 şişeden birer kadehçik. Yarım su bardağı da vodka. Bahçede turunç ağacı var ya, bir işe yaramazlar. Annem sağken reçeğini yapardı. Ben asla yapmayacağım. Sularını sıktım, vodka'ya ekledim. Nefis, kafayı bulmuşum. Meraklanmıştım. Münevver farklı biriydi. Nasıl bir adama aşık olduğu hakkında hiçbir ipucu vermemişti. Bildiğim kadarıyla kasabada onu anlayacak, daha doğrusu ona katlanabilecek biri yoktu. O kadar iyi anlaştığımız halde bazen beni bile yorardı. Yormak dediysem şöyle, onu anlayamazdım. Niye güldüğünü, niye ağladığını anlayamazdım. Bizim dünyamızdan daha başka bir yerde yaşıyordu sanki. En çok sevdiği sen ve bendim ama çoğu zaman bize de yabancıymışız gibi davranırdı. Bu üzücü bir şey değildi. Bizlerin kıymet verdiği şeyleri mühimsemediğinin üstüne inceliğiyle, sevgisiyle, gülüşüyle örterdi. Bazen bir bluza bahçede saatlerce yağmur altında oturur, çay içer, defterin üstüne eğilip bir şeyler karalardı. Bir defasında bu ne yapıyorsun demiştim. Hoşuma gidiyor, içimdekinin hoşuna gidiyor diye cevap vermişti. İçindeki, işte bunu kimse bilmiyor. Yaptığı resimleri bile değer vermezdi. Ben bunu alıyorum Mino derdim. Elimdeki resme şöyle bir bakar, dudak büker ve hemen vedalaşırdı. Tabii ki alabilirsin ama bir gün sana vermek istemeyeceğim bir resim yapacağım. Halanın nasıl düşündüğünü tam olarak hiçbir zaman anlayamadım. Küçük bir kasabada yaşlı bir adamla büyümekten mutluluğa benzeyen bir sonuç çıkar mı? Demek ki çıkabiliyor. Halanın bir tarafı hep mutluydu. Bana dağın tepesine ulaşmaktan bahsederdi. Hangi dağ diye sorardım, anlayamazdım. Beyoba Dağı deyip dalga geçerdi. Önce eteklerinde dolaşacaksın, iklimi öğreneceksin ve bu bilgi için senelerini vereceksin. Sonra yeterli derecede zaman geçirdiğine inandığın gün tepeye tırmanmaya başlayacaksın. Tanımadığın bitkileri tanıyacaksın. Adını bilmediğin kuşları besleyeceksin ve durmadan tırmanacaksın. Yaralanacaksın, düşeceksin. Biri elinden tutup kaldırmayacak. Acı çekeceksin, bekleyeceksin. Sana kim yol gösterecek biliyor musun? Eksikliklerin, zaafların, düşmanların, nefretin, bütün yararsız bitkiler ve çirkin hayvanlar. Düşünsene, bunlar olmasaydı hayatımız neye benzerdi? Ama sonra o biri mutlaka gelecek işte. Sen onun seni ayağa kaldırmasını beklerken o senin yalnızca saçını okşayacak. Kim o biliyor musun? Sensin. Böyle hikayeler uydurur, anlattıktan sonra kahkahalar atardı. Belki de uğradığı haksızlıklara karşı kendini bu şekilde savunuyordu. Ama ne olursa olsun onu zirvede bekleyen biri vardı. Oraya gidene kadar bizim içimizden geçiyor, hiçbir yardım istemeden yürüyordu. Zirvedeki galiba kendisiydi. Kasım sonunda telgraf çekti. Dedenin kanser olduğunu, tedavi için İzmir'e yerleşeceğini söyledi. Babanın gece bir otobüse binip İzmir'e gitti. Döndüğünde perişandı. Herhalde babasının 1000 sene daha yaşayacağını sanıyordu. Ama onu üzen asıl şey tahmin ediyorum ki Münevver'in söyledikleriydi. Mino biraz sivri dilliydi. Biraz dediysem biraz filan değil, bayağı sivri dilliydi. Konuşurken kendisini tutamazdı, hesap bilmezdi. Hastanede babanla bir gece geçirmişler. Babana sen git vatanı kurtar, ben babanla ilgilenirim demiş. Sonra da ağzına geleni söylemiş. Bundan sonra benim hayatıma karışırsan sana dünyayı dar ederim demiş. Daha 25 yaşında bir kızdı. Gözü kara bir kızdı. Babanın durumunu düşünebiliyor musun? Kafasındaki sessiz, boyun eğen, edepli Mino'yu hakiki bir insan olarak görmüştü. Bir ay kadar sonra kasabada dedenin cenazesinde karşılaştılar. Birlikte eve döndük ve evde kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey. O günden sonra görüşmediler zaten. Halam bütün mutluluklarını, bütün acılarını yalnızca benimle paylaştı. Çok mutlu oldu, çok acısı vardı. 21 Şubat 1962. Cahit adamı beni dinle. Ben kötü tohumum. Babam ölünce üzülmedim. Yani üzüldüm ama yas tutmadım. Bir gün bile. Hatta şunu da düşündüm. Eğer onu kasabaya geri götürseydim belki de son günlerinde mutlu olurdu. Ama yapmadım. Yine de sevmeyi bilmediğimi söylemeyin. Sizi seviyorum. Münevver. 17. Bölüm. 4 Aralık 1961 İzmir. O mektubu aldıktan sonra Münevver'den köşe bucak kaçmaya başladım. Karşılaştığımızda selam verip geçiyordum. Yüzüme soru sorar gibi kafamın içindekileri görmek istiyormuş gibi bakıyordu. Kaçıyordum evet ama gözlerimi ondan ayırmadan geri geri kaçıyordum. Pazartesileri müzeye gelip Hörgünover'in odasında yeni materyallerin resimlerini çiziyordu. Uzun beyaz etekler giyiyordu, ince yün hırkalar. Odamdan çıkmadan müzenin bahçesine girişini, önüne bakarak yürüyüşünü izliyordum. Benimle görüşmek için özel bir çaba harcamıyordu. Belki de o mektubu yazdığı için pişmanlık duyuyor, utanıyordu. Nihayet bir pazartesi günü Hörgünover'le birlikte odama girdiler. Gunobel elinde tuttuğu bir dosyayı sallayarak heyecanlı bir şekilde yarı Almanca yarı Türkçe konuşmaya başladı. Harika bir iş çıkardı bu kız harika diyordu. Bunları bir kitapçık olarak yayınlamamız gerekiyor. Bununla siz ilgilenirseniz çok memnun olacağım. Sonra da dosyayı masama attı. Münevver sessizce ona bakıyor gülümsüyordu. Bense ürkek bir ilgiyle Gunobel'e heyecanını paylaştığımı göstermeye çalışıyordum. Desenler hakikaten harikaydı. Gunobel kitapçık için çalışmaya başlamış, desenlerin altyazılarını yazmış, kazını kısa bir tarihçesini kaleme almıştı. Benim çıkmam lazım, Münevver Hanım size işi anlatır dedi ve yanımızdan ayrıldı. Münevver'le yalnız kaldık. Ben dosyanın üstüne eğilip desenleri tek tek göz atmaya başladım. Kafamı kaldırıp ona bakmaya cesaret edemiyordum. Yalnızca önümdeki kağıtları değiştiren ellerini görebiliyordum. O an içimden geçen çılgınca şeyleri tutan dizginlerin gerildiğini hissettim. Çay içer misiniz dedim yüzüne bakmadan. Size çok teşekkür ederim dedi. Artık ona bakmalıydım. Ne için dedim başımı kaldırıp. Bu işi bulduğunuz için dedi. Gözleri bana resimlerini verdiği geceki gibi ışıltılıydı. Ama içeride bir yerde daha önce hiç kimse de görmediğim bir hüzün vardı sanki. Ona bu kadar dikkatli hiç bakmamıştım. Yüz hatları ölçülüydü ve sadece ölçülüydü. Güzellikten başka bir şeydi bu gördüğüm. İsim koyamadığım bir derinliğin içine çekiyordu beni. Hademe'yi çağırıp iki çay getirmesini söyledim. Başımı tekrar önüme eğdim. Bir an Meral'in çocukların yanımda olduklarını düşündüm. Çaylarımız gelince dosya üstünde konuşmaya başladık. Hörgünover'in kitapçık hakkındaki isteklerini sıralayan notlarını okudu. Kasabadaki matbaalarda bu işi yapamayacağımızı, İzmir'de halletmeye çalışacağımı söyledim. Zaten Kasım'dan itibaren İzmir'de olacağım. Muvakkat görevim bitti dedim. Gidiyor musunuz dedi. Evet ama çok uzağa değil. Bunu niye söyledim bilmiyorum ama çok uzağa değil. Bir çeşit vaat böyle değil mi? Bir çeşit yakın olma isteği. Etnografya salonu ne olacak peki? Asaleten müdür atanana kadar ayda bir İzmir'den gelip gideceğim. Gülümsedi. Eh bu da bir şey der gibi başını yana eğdi. Buradan kurtuluyorsunuz yani dedi. Çaylarımızı bitirmiştik. Çıkmak için izin isteyince ayağa kalkıp elimi uzattım. Yorucu bir andı bu. Meral yanı başımdaydı. Bakışlarıyla çocukları işaret ediyordu. Kendimden utandım. Elimi hızla çektim. Görüşmek üzere dedi gülümseyerek. Belediye reisi Ekim başında evini boşalttı. O akşam iş çıkışında müzenin merdivenlerinde durup şöyle bir eve baktım. İşler acısı bir hal. Pencereler perdesiz, karanlık, boş bakışlar gibi. Dış kapı ardına kadar açık. İhtiyar bakkal binanın altındaki bomboş dükkanını süpürüyordu. Yıkılacak bir yeri niye süpürdüğünü anlayamadım. Reis bey ona söz vermiş, yeni yazlık sinemada fındık fıstık satacakmış. Sözünü tutar mı bilmem. Bir gün sonra evi tamamen yıktılar. Müzenin önüne çıktım, yıkımı seyrettim. Molozu toplamak için iki greyder kiralamışlar. 5-10'da işçi vardı. Her yer toz içinde kaldı. Koskoca evi bir günde ortadan kaldırıverdiler. Yok etmek ne kadar kolay. Şimdi bir sürü hayat parçası hatıra oldu. Kimleri tarla dönüşünde eve kadar gitmeye üşenir, at arabasının üstünde eşek sırtında film seyrederdi. Gelecek sene bunu yapamayacaklar. Yazlık sinemaya eşekle arabayla giremezler ki. Belki de daha iyi olacak. Gişeden bilet alacaklar, numaralı sandalyelere oturacaklar, filmler 3 günde bir değişecek. Böylece benim küçük dünyam ortadan kalkıverdi işte. Chaplin'in, Kelly'nin, Dietrich'in toz bulutu içinde bir kaçışları vardı ki görmeye değer. Kasım başında kasabadaki evi ve eşyaları bırakıp İzmir'de bir otele yerleştim. Ev aramaya başladım. Uygun fiyata kasabadaki ev genişliğinde bir ev bulmak kolay değildi. Sonunda asansör yakınlarında 3 adolu bir yer bulup kiraladım. Meral büyük oğlan okulu bitirip üniversite yazılana kadar İstanbul'da kalacaktı. Tatillerde hafta sonlarında yanıma geleceklerdi. Böyle sözleşmiştik. Odalardan birini çocuklar için ranza yaptırdım. Bir de masa attım. Onlar yokken orada çalışacaktım. Transistörlü bir radyo aldım. Bir de taksitle buzdolabı. Kasabadan ayrıldıktan sonra Münevver uzun bir süre aklıma gelmedi. Koşuşturmaca, evdeki tamirat işleri, yeni iş arkadaşlarıyla tanışma ve işe intibak etme derken herhalde Münevver'i düşünecek halim kalmamıştı. Ya da ben öyle olduğunu sanıyordum. Ama sonra bir pazartesi günü onu düşündüğümü fark ettim. Sabah işe giderken otobüste onun gibi incecik, uçuşan, kumral bir kızla karşılaştım. Avludan geçiyor, Hörgün haberin odasına gidiyordu sanki. Bir an müdüriyet odasında kendimi görür gibi oldum. Aptal bir aşık gibi onu seyrediyordum. Salınışını, rüzgarda dağılan saçlarını, her adımını, her davranışını. Bana bakıp gülümsüyordu. Kapı aralığından bu gülümseyişe cevap veriyordum. Ve sonra şu gerçeğe teslim oldum. İzmir'e geldikten sonra onu her gün düşünmüştüm. Ama her gün. Kendime niye yalan söyledim ben? Korktum. İşe gidince aklımdan Meral'e telefon etmek, hemen gel, evi bir gör demek geçti ama bu defa yapamadım. Akşama kadar bir hayalet gibi yaşadım. Sonra çıktım, kendim bir meyhaneye attım ve tek başıma bir 35'lik rakı içtim. Çivi çivi söker derler ya, inanmamak lazım. O çivi daha derine gitti. Ertesi sabah aynaya bakarken hakikaten kendimi acıdım. Ertesi gün Yüzbaşı Osman Bey iş yerime telefon etti. Kasabadaki müzeden İzmir Arkeoloji'nin telefonunu alıp izimi sürmüş. Haratır sorduk, Giresun'a gideli birkaç hafta olmuş daha. Asli görevime döndüğüme sevinmiş, kutladı. Senden bir şey rica edeceğim Cahit abi dedi sonra. Benim eski komutanım Cemil Bey'in babasını İzmir'e, devlet hastanesine kaldırmışlar. Uğrayabilirsen ailenin bir isteği var mı diye sorarsan beni çok memnun edersin. Kızı Münevver herhalde yanındadır. Münevver'in adını duyunca yüreğimde bir kıpırdanma oldu. Tabii ki Osman Bey, elimden geleni yaparım dedim. Öğle arasında kendimi hastanede buldum. Taksiye nasıl bindim, oraya nasıl gittim? Gitmemem gerektiğini düşündüm mü hiç hatırlamıyorum. Ancak küçük bir kısmı hatırlanan bir rüyanın içindeydim sanki. Babasının yattığı kata çıktığımda Münevver'i uzaktan gördüm. Büroda kapısının eşiğinde hemşireyle konuşuyordu. Elinde bir resim kağıdı vardı. Koridorda ayak seslerimi işitince dönüp baktı ve öyle kaldı. Yanına gidene kadar hiç kımıldamadı. Yüzü hiç değişmedi. Konuştuğu hemşire yanından ayrılırken ona dönüp bakmadı. Merhaba Münevver Hanım deyip elimi uzattım. Merhaba dedi. Geçmiş olsun nasılsınız? Birden yaşadığı zamanın bulunduğu yerin dışına çıkmış gibi ışıldadı, gülümsedi. İyiyim, çok iyiyim dedi. Babam şimdi uyuyor. İsterseniz aşağı inip bahçeye çıkalım. Ben de hava almış olurum. Ayrım sonu sayfa 128. Bu ayrımda yer alan yabancı isimler. Chaplin. C-H-A-P-L-I-N. Kelly. K-E-L-L-Y. Dietrich. D-I-E-T-R-I-C-H.